İkinci ayırım. Protestanlığın etkisi altındaki ulusal kültürlerin dilinde kullanılan sekülerizm sözcüğünü tanımlamada biraz daha ilerlersek, yukarıda söylediğimiz son noktaya daha yaklaşmış oluruz. Çünkü bu terimde, laisizm teriminde olandan farklı olarak kilise ya da kilise adamı, kurum veya kurulları ve yetkilileri ile onların dünyasal karşıtlarının karşı karşıya gelmesi, birçok ölçüde göre birbirinden iyice ayırt edilmesi durumu yerine geleneksel katılaşmış kurum ve kurallar karşısında zamanın gereklerine uyan kurum ve kuralları geliştirme sorununun belirdiğini görürüz. Din ile dünya işlerinin ilişkisini ayarlamada Protestanlık, Katoliklikten daha esneklik gösterebilmiştir. Asıl sorunun toplum yaşamının hangi yanları üzerinde gelenek gereklerinin yerine zamanın gereklerinin insan davranışlarına yol göstermesi sorunu olduğu burada daha iyi görülür. Değer ölçütleri olmayan hiçbir toplum yoktur. Ancak bazı değerler zamanın gereklerine göre değişeceğine zamanla katılaşma, kireçleşme eğilimi gösterirler. Bu bize üç şey anlatır. Toplumun bireylerini birbirlerine kenetleyen çok güçlü bir birlik vardır. Kişiler değişmez kurallara uyarak yaşamayı çok rahat ve kolay bulurlar. Yaşamları yaşlanan kişilerin damarlarının sertleşmesi gibi katılaşmıştır. Kişiler böyle bir durumu çok beğenilirse de değiştirme zorunluluklarını sillesini yemeyen toplumda yoktur. Zamanın yumrukları altında bazı kişiler alışık oldukları ölçüleri bırakmaya, bazılarını gizli ya da açıkça çiğnemeye, bazıları da ya dışarıdan yeni kurallar almaya ya da kendileri yeni kurallar geliştirmeye başlarlar. Bunu yapanların iç hayatında ise çatışmalar başlar. Bunun da sayısız görüntüleri vardır. Bir toplumda en yüksek sayılan değerler, özellikle böyle durumlarda dinsel değerler kılığına girmeye de eğilimlidirler. Din geleneğin en son sığınağı, en son savunma kalesidir. Aslında toplumun eski yaşayışının kökeninden gelen birçok alışkanlıklar kolaylıkla din gereği imiş gibi bir nitelik kazanırlar. İşte bunun içindir ki çağdaşlaşma sözcüğünün özü, laikleşme sözcüğünün söylemek istediği gibi toplumu ve dinselleşme hummasının yakasından kurtulma işi imiş gibi gözüküyor ve burada laisizm ile sekülerizm terimlerinin anlamları ayrı sözcük kökenlerinden geldikleri halde birbirlerine uyuyor. Bu söylediğimiz eğilimlerden ötürüdür ki bir toplumda değişme zorunlulukları ortaya çıkınca bilerek, bilmeyerek ya da isteyerek, istemeyerek çağdaşlaşmaya doğru bir yönelme başlayınca o zamana dek açıkça din şemsiyesinin altına girmemiş birçok kişiler değişme yağmuru karşısında da bu şemsiyenin altında toplanmaya başlarlar. Örneğin ileride göreceğimiz gibi sırf devlet iş yerinden suçlu görülen bir sadrazam dine ihanet etmiş bir kişi olarak öldürülür. Demek ki çağdaşlaşma ile dinselleşme birbirlerinden aşağı yukarı çağdaştırlar. Dinselleşme, çağdaşlaşmaya karşı kaplumbağanın kabuğuna çekilmesi gibi bir korunma çabasıdır. Bu yapıtta göreceğimiz gibi her çağdaşlaşma döneminin ardından bir dinselleşme humması başlar. Görüyoruz ki geleneksel din kurumunun rolü sadece ruhani işlerle uğraşma ya da dünya işlerine karışmama sorununun sınırlarına bağlı değildir. Özellikle de İslam geleneğinde çok ruhani olan bir din kurumu, örneğin Katolik Kilisesi dünya işlerine geniş ölçüde karışma eğilimindedir. Bunu inanç işlerinin dünyada kesin üstünlüğünü sağlama amacı için güder. Protestanlık kollarının çoğu ise bunun tersine inanç işlerinin kesin üstünlüğünü koruma amacı ile din kurumunun ve adamlarının mümkün olduğu kadar dünya işlerinden çekilmesini isteme eğilimindedir. Demek ki ruhani ya da dini ile dünyevi ya da cismani arası ayrımlar çok kaypaklık gösterir. Bir ruhani ya da dini sayılan şeyler gerçekte düpedüz dünyevi ve cismani işlerdir. Ya da cismani sayılan güçler, yetkiler gerçekte ruhani güçler ve yetkililerdir. Laisizme ya da sekülerizme din ile dünya işleri karışmaması, din kurumları, kuralları, güçleri ile dünya kurumları, kuralları, güçleri karışması sorunu olarak alınırsa, Hristiyanlıktaki Ortodoks, Katolik ve Protestan kolları arasında farklar görüldüğü gibi her birinin kendi tarihinde de din ve dünya kurumları arasındaki ilişkilerde tutum değişiklikleri görülür. Fakat genel olarak Hristiyanlık tarihinde aşağıdaki şu iniş çıkış aşamalarını belirleyebiliriz. Birinci aşamada ilk Hristiyanlıkta İsa dininin dünya ve devlet karşısındaki tutumunu ilk belirleyen kişi Aziz Pavlos olmuştu. Hristiyanlık gerçek kurucusu diyebileceğimiz bu kişiden önce Hristiyanlığa katılanların dünya ve devlete nasıl bir tutum takındıklarını bilmek güçtür. İlk Hristiyanlığa katılmayı dünyadan ve devletten bir kaçınma sorunu sayabilsek, tutumlarının olumsuz olduğunu söyleyebiliriz. Fakat Aziz Pavlos, Hristiyanların iki alan ile karşılaştıklarını belirtir. Biri Kaiser'e ait olan, öteki Tanrı'ya ait olan. Ona göre Tanrı, kişinin dünyanın ve devletin kurallarına uymasını ister. Ama İsa'ya inanan kişi dinin kuralları ile dünyanın ve devletin kurallarını birbirine karıştırmamalıdır. Bu mümkün müdür? Mümkün olsa bile özellikle soruya kişi açısından değil de dünyanın istekleri, devletin zorunlulukları açısından baktığımız zaman yapılması kolay mıdır? Kişi bu karıştırmalarla işini başarabilse bile gerçek dünya özellikle ekonomik ve cinsel yaşamla ilgili itmeler kişiyi karışıklığa sürüklemez mi? O zamana dek gerçek bir Hristiyan ancak dünyadan, toplumdan, devletten kaçan melek gibi birisi olacaktır. Cinsiyet isteklerinden, dünya nimetlerinden, maldan, mülkten, aileden, savaştan kaçan biri olacaktı. Fakat dünyayı tümden inkar eden din olamaz. Kimi seçkin kişiler böyle bir şeyi başarsa da onların tutumu kurallı bir kurum olarak dinin tutumunu olamaz. Kişinin bildiği kadarına göre var olan din kuralları dünya işleri üzerine belirli, kesin kurallar koymalı ki dinin üyesi olan inançlı mümin bu dünyada dinin kabul edebileceği davranışların neler olduğunu bilsin. Bütün dinler bu zorunluluk derecesine göre kurallaşır. Kanunumsu bir din olmaya başlar. Zamanla dünya ve devlet kurumlarının yetkilerinin karşısına güçlü din kurum ve yetkileri çıkmaya başlar. Din, dünya ve devlete meydan okuyabilecek ayrı bir güç olarak gelişince ikinci aşama başladı. Bizans'ta merkezileşen Hristiyanlık, daha sonraki Rum Ortodoks Kilisesi, devletten farklı ve onun karşısında var olabildi ise de devlete karşı üstünlük kuramadı. Burada ayrı ve eşit iki kurum ve yetki yerine devlete bağlı, devletten yardım alan, kendini devlet modeline göre biçimlendiren bir kilise Hristiyanlık meydana geldi. Batı Avrupa'da Roma'da merkezileşen daha sonraki Roma Katolik Kilisesi Hristiyanlık'ta ise böyle olmadı. Roma devleti orada çok güçlü değildi. Devletin birçok işleri kilisenin eline geçti. Uygarlık ve kültür hayatında kilise önde geliyor, siyasal güçler onun modeline göre biçimleniyordu. Okuma yazma bilenler, din adamları, kralları Hristiyan edenler, barbar sayılan halkı eğitenler, onlara yeni bir ahlak aşılayanlar, uygarlaştıranlar kilise ve manastır adamlarıydı. Bütün bu işlerin yürütülmesi Bizans'taki merkeze bağlandıkça bir kilise adamları içinde bir mertebeleşme doğdu. En sonunda da şu ya da bu kralın, şu ya da bu beyin, şu ya da bu şehir veya bölgenin insanların dil, siyasa, ekonomi, bölge farklılıklarının üstünde tümünün tek bir Hristiyanlık gövdesi üyesi olduğu görüsü güçlendi. En üstün din makamı papalık, en güçlü devlet başkanıyla boy ölçüşebilecek dinsel bir dünya devletin başı durumuna geldi. Üçüncü aşamada bu karşılaşma süreci boyunca kilisenin siyasallaşması, devletin de dine bulaşması gibi iki olay gelişti. Aşırı uçlarda kilise devleti ile devlet kiliseleri belirmeye başladı. Ancak bundan sonraki aşamada iki alanı birbirinden ayırma, ikinciyi birinciden üstün yapma ya da ikisi arasındaki bölgeleri belirleyerek uzlaşma süreçleri başladı ki Avrupa'da laisizasyon ya da sekülerizasyon tartışması ve sorunları bununla başlar. Demek Avrupa'da da laiklik sorunu yeni zamanın bir sorunudur. Bu sorunlar kilise kuruluna, din işlerinin güdümünde, din adamlarının yanında halktan laisüzüz, lay, kişilerin de girmesi olgusundan ziyade ekonomi, siyasa, eğitim, aile, cinsel hayat işlerinde kilise dışı olan dünyanın gereklerinin serbestçe insanları etkilemesi olgusu daha önemlidir. İşte bu çağdaşlaşma dediğimiz oluşumdur. Batı dünyasında din kurum olarak kilise ile bir tutulduğu için kilisesiz Hristiyan olmaz. Çağdaşlaşmanın sadece bir kilise devlet ilişkisi işi olduğu sanısı modern çağda en güçlü uygarlık olan Batı uygarlığın etkisiyle devlet ve kilise olarak İki ayrı ve güçlü kurum ve yetkilileri olmayan Hristiyanlık dışı toplumlarda da ve özellikle İslamlık'ta yerleşti. Bu yüzden örneğin İslamlık dünyasında laikleşme ya da çağdaşlaşmaya karşıt olanlar bu Hristiyanlık dünyası içindir. İslamlık'ta böyle bir sorun yoktur derler. Böyle bir görüşün ardında ya safça bir aldanma ya da saklanmak isteyen başka bir istek, değişmemek, geleneklere bağlı kalmak isteği bulunduğunu da kitapta göreceğiz. Fakat yine de göreceğiz ki laiklik kavramını yalnız devlet, kilise, hatta devlet din ilişkilerini belirleme, din yargılarını devlet işlerinden çıkarıp atma sorunu saydıkça böyle bir tutum savunulabilir. 18. yüzyıl başlarından ta bugüne değin bunun bir dizi örneğini göreceğiz. Gerçekte ise çağdaşlaşma din kurallarının ruhani bir kurul içinde ya da onun kanalı ile uygulanması karşısında Hristiyanlık dışında Yahudilik, İslamlık ve öteki Asya dinlerinde olduğu gibi bazı kuralların yukarıda değindiğimiz gibi değişmez geleneksel kurallar oldukları ölçüde dinsel kurallar olduğu sanılan toplumlarda yalnız siyasa alanında değil her alanda altın diş takmak ya da bisiklete binmek gibi işlerde bile değişmez kutsal kuralların sarsılması gibi daha da kapsamlı bir sorundur. Demek ki laikleşme çabalarına karşı onların tersine Hristiyanlıktan başka dinlerden olan toplumlarda bu akımın sorunları çok daha önemli, çok daha büyük ve geniştir. Hristiyanlıkta dini olan ile cismani olan, kilisenin olan ile devletin olan arasında ayrım yapmak, bunlar arasında iç içe girmeler olduğunda bile kolay olduğu gibi ruhani olan yetkili de belli olduğundan onun cismani yetkisi karşısındaki durumu güçlü ya da zayıf olsa bile bir uzlaşmaya, hatta ikisi arasında çeşitli biçimlerde uzlaşmalara, konkordatolara varabilir. Hristiyanlık dışındaki dinlerde ise bu ayrımları yapmak hem güçtür hem de böyle birbirinden ayrı iki yetke arasında bölüm ve uzlaşma yapmak görülmemiş bir şeydir. Bunlarda dinsel işler vardır ki onları da devlet yapar. Siyasal işler vardır ki onları da din destekler, kapsar ya da saptar. Şu halde çağdaşlaşma konusunda asıl sorun, kutsal sayılan alanın ekonomik, teknolojik, siyasal, eğitsel, cinsel, bilgisel aşamların alanlarında daralması, etkisizleşmesi sorunudur. Bu alanların hiç değilse bazı kişilerin yaşamında hemen hemen hiçe inmesi eğilimi olduğu için buna karşı olanlar gerici adını hak ederler. Bu nitelikle başını kaldırdığı ya da dur olmaz diye kolunu kaldırdığı zaman başka çeşitten bir savaş başlar. Bu savaş artık din devlet savaşı değil, ileri geri savaşı olur. İlerleme ve gelişme ile tutma ve dengeleme gibi iki amacı gerçekleştirme çabası biçimini alır. Hatta kimi zaman halk devlet arası çatışma, aydın yobaz arası çekişme ya da dengeleşme, millet devleti, millet toplumu olma biçimine girer. O halde bu kitaptaki başlangıç noktamız gelenekselleşmiş bir siyasal ve toplumsal sistemde dinin ne ölçüde kutsal geleneklerle ya da kutsal geleneğin ne ölçüde dinle bir tutulma haline gelmiş olduğunu belirleme olacaktır. Modern Türk toplumunun gerisinde bulunan Osmanlı İmparatorluk Devleti'nin kuruluşuna dönüp baktığımız zaman ilk belirlenecek sorun bu olacaktır. Onu Batı dünyası devlet ve din kurum ve yetkilileri açısından çok farklı yapan da budur. 2. Osmanlı devlet ve toplum kuruluşunun özellikleri. Türk İslam Osmanlı toplumunun bilinçli bir düşünle çağdaşlaşması akımının doğuşundan önceki kuruluşunun ne tür bir kuruluş olduğunu bugün bile açık seçik kavranmış değildir. Düşün hayatının en yüksek düzeyinde bulunan aydınlar bile onu tanımlarken kimi kez feodal, kimi kez teokratik bir düzen olarak, kimi kez de ikisi birlikte olarak tanımlarlar. Gerçekte bu tanımlamaların ikisi de Osmanlı geleneğine, onun geleneksel niteliğine hem yabancı hem aykırıdır. Osmanlı rejimi ne feodaldir ne teokratiktir. Hele hem feodal hem teokratik hiç değildir. Fakat bu yanlış tanımlamaların yapılışının nedenleri vardır. Bu tanımlamaları yapanlar, bunları Batı devlet ve din kurumları tarihi ile tanışmaları sonucu öğrenmişlerdir. Aradaki farklara dikkat etmeden Avrupa'daki durumun Osmanlı tarihi için de doğru olduğu sonucuna varmışlardır. Avrupa tarihinde feodal rejim, kapitalist ekonomi öncesi bir ekonomiye dayalı bir rejim olarak görülür. liberal ve kapitalist olmayan, yani anayasada devlet rejimi örneğinde olmayan Asya ve Afrika uygarlıkları modern çağda hep geri kalmış ülkeler olarak görüldüğü için bunlar gelişi güzel kestirmeden feodal olarak tanımlanırlar. Örneğin ekonomik düşün tarihinde Adam Smith'ten John Stuart Mill'e kadar bunların feodal toplumlar olarak nitelendirdiğini görürüz.